İslam dinine mal edilmeye çalışılan hurafelerin Kur'an'da asla yeri yoktur. Dünyada İslam adına ortaya çıkan dev bir kesim var. Kur'an'dan habersizler. Kendi türettikleri hurafelerden oluşan batıl bir dini yaşıyorlar. Kur'an'da olmayana Kur'an'da var diyorlar, helali haram kılıyor, yeni bidatler üretiyor ve sevgi ve barış dini olan İslam'ı nefret ve savaş dini haline getirmeye çalışıyorlar. En tehlikeli yönlerinden biri de yaşadıkları bu dine İslam adını veriyor ve İslam adı altında yaptıkları uygulamalarla gerçek İslam'a en büyük zararı veriyorlar. Dinimizde emredilenler ile hurafe dinini yaygınlaştırmaya çalışanların uygulamaları karşılaştırıldığında bu gerçek çok açık şekilde görülür. Allah mutluluğu nimet olarak yarattı, onlar gülmeyi yasakladılar. Müslüman dünyanın en mutlu insanıdır, mutlu olmalıdır. Çünkü Müslüman Allah'ı anlamış, iman etmiş, Allah'a tevekkül etmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi bilen bir varlıktır. Gelecekten endişe duymaz, başına gelen zorlukların hayırla yaratıldığını bilir, bir kaderi olduğunun farkındadır ve ölüm onun için bir son değil, Allah'a ve sonsuz hayata kavuşma anıdır. Böyle bir insan nasıl üzülebilir? Ayrıca mutluluk yüce Rabbimizin emridir. Hüzün ve mutsuzluk ayetlerde inkar edenlerin vasfı olarak bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. Tevbe suresi 82. Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Müminun suresi 106. İşte hurafeciler Allah'ın bu hükmünü sahte hadislerle kaldırmaya kalkarlar. Müslümanlara Allah'ın inkarcılara yakıştırdığı hüznü uygun görürler. Ruhun, bedenin en büyük ihtiyacı olan neşeyi, sevinci yok etmek isterler. Cennette sevinç içinde olan Müslümanları bu cennet sevincinden mahrum etmek isterler. Hüznün gerçek anlamının farkında dahi değildirler. Bir olay karşısında hüzünlenmek, keşke olmasaydı demekle aynı şeydir. Bunun anlamı ise kişi kabul etse de etmese de kadere isyandır. Bu kişiler hüzünlenmeyi helal hale getirerek Allah'ın hükmüne karşı geldiklerinin, Allah'ın yarattığı kadere karşı geldiklerinin farkında değildirler. Allah'ın bir insana vereceği en büyük nimetlerden biri imandır. İman sahibi bir insan, dünyanın bütün nimetlerinden uzak olsa, en büyük zorluklarla imtihan olsa, oluşan tüm şartlar aleyhinde görünse bile imanın kalbinde oluşturduğu huzur ve mutluluk her şeyin üzerindedir. Allah kendisine yönelenin kalbine huzur ve dinginlik, ruhuna mutluluk verir. Allah'a yönelmeyen, Allah'ın rızasına yönelik bir hayat yaşamayan bir insanın kendisi aksini iddia etse dahi mutlu olması imkansızdır. Allah imtihanın bir gereği olarak böyle bir insana da dünya nimetlerinden verebilir. Bu kişi dışarıdan bakıldığında birçok nimet ve güzellik içinde olabilir. Ancak sürekli özlemini çektiği mutluluğu ruhunda yaşayamaz. Çünkü Allah Kur'an'ın Rad suresinin 28. ayetinde "Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur." buyurmaktadır. Yüce Allah'ın bildirdiği gibi kalplerin mutmain olması ancak Allah'ın zikri, derin ve coşkulu bir Allah sevgisi ile mümkündür. Mutluluğun samimi imandan yani kayıtsız şartsız Kur'an'a uymaktan başka bir yolu yoktur. Allah salih kullarını, "Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır." Nahl suresi 30 ayeti ile hem dünyada hem de ahirette güzel bir hayatla müjdelemiştir. Erkek olsun kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl suresi 97. Allah kadını övmüş ve yüceltmişken onlar kadını aşağılamaya çalışırlar. Kadın aşağılama hurafecilerin en önemli özelliğidir. Onlara göre kadın değersizdir, ikinci sınıf vatandaştır. Köpekle ve domuzla eşdeğer tutulur. Eve kapatılması, mümkün olduğunca çirkinleştirilmesi ve kültürlü olmasının engellenmesi gerektiği düşünülür. Kadının Kur'an'a dokunması da yasaklanmıştır. Dolayısıyla kadın dinini de öğrenmemelidir. Kadının sadece eve kapatılıp kocasına hizmet etmek ve haddini bilmekle sorumlu olduğu düşünülür. Bu sapkın mantıktan dolayı hurafeciler ve bağnazlar dışarıda sosyal dünyada bir kadın gördüklerinde deliye dönerler. Özellikle o kadın bakımlı ve kültürlü ise ve Allah'ı anıyor ve Allah'ın ayetlerini okuyorsa öfkeleri ona karşı daha da artar. Önce Kur'an'ı eline almasın derler. Allah'ın ayetlerini okumaktan onu alıkoymaya çalışırlar. Sonra kapalı veya açık olmasına, giydiği kıyafete, yaptığı makyaja göre onu eleştirmeye başlarlar. Oysa gerçekte nefret dolu olduklarından başı açık bir kadın onları ne kadar öfkelendirirse kapalı bir kadın da aynı şekilde öfkelendirir. Onlar daima eleştirecek ve kadını aşağılayacak bir yol bulma çabası içindedirler. Öfke dolu olduklarından daima öfkelenecek ve nefret duyacak bir şeyler ararlar. İşte bu nedenle sebepler genellikle suni üretilir ve nefret için bir malzeme olarak kullanılır. Onlar için kadın ne yaparsa yapsın hiçbir şey onun dindar olması için yeterli değildir. Bu garip mantığa göre kadın topluluk içinde bulunamaz, konuşamaz, gülemez. Kültürlü, bilgili, modern, bakımlı olamaz. Kadına karşı olan bu bağnaz tutumları ile ilgili olarak kendilerinden Kur'an'dan delil getirmeleri istendiğinde hurafeciler asla bir delil getiremezler. Çünkü Kur'an'da onların bu hurafesine delil yoktur. Tam tersine Kur'an'da kadın sorumluluk olarak erkek ile eşit tutulmuştur. Kur'an'da hitap mümin kadınlar ve mümin erkekler şeklindedir. Kur'an'a göre kadının görevi evde oturup kendi dinini ve dünyayı bilmeden yaşamak ve evin içinde erkeğin kölesi olmak değil, Allah rızası için ilmi mücadelenin gereğini yapmak, Kur'an ahlakını yaymak için çaba göstermektir. Kur'an'daki kadının tanımı bağnazların dünyasındakinden tamamen farklıdır. Kur'an'da kadın devlet yöneticisidir. Allah bu konuda fikirlerine güvenilen ve kendisine danışılan devlet yöneticisi Sebe Melikesi Belkıs'ı örnek verir. Ayetlerde ve hadislerde peygamberlerimizden verilen diğer örneklere baktığımızda da kadınlara verilmesi gereken değeri hemen anlarız. Kur'an'da hanımlarla bir arada oturmanın yasak olduğuna dair bir hüküm yoktur. Tam aksine pek çok kıssada peygamberlerle hanımların bir arada olduklarını, karşılıklı konuştuklarını görürüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarla bir arada olduğuna dair çok sayıda hadis vardır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ukas panayırında çok çeşitli kesimden çok fazla kadına tebliğ yapmıştır. Çobanlara yaklaşmayan ama hayvanlarını sulama konusunda Hazreti Musa aleyhisselamdan yardım alan kadınlar, ayetten anlaşıldığına göre Hazreti Musa aleyhisselamın yanında bulunmaktadırlar. Hazreti Süleyman aleyhisselam, tebliğ için Sebe Melikesi Belkıs'ı sarayına çağırmış, hatta sarayın girişinde ona şaka yapmıştır. Öyle ki Belkıs, sarayın düz cam zeminini su sanmış ve eteklerini toplayarak oradan geçmeye çalışmıştır. O sırada Belkıs, tam olarak Hazreti Süleyman aleyhisselamın yanındadır. Hazreti Yusuf aleyhisselam, yıllar boyunca yanında kaldığı vezirin hanımıyla aynı evde yaşamıştır. Hatta ayette belirtildiği gibi tek bir odada yalnız dahi kalmaktadırlar. Evde sürekli evin hanımının diğer hanım arkadaşları da bulunmakta. Hatta Kur'an ayetinde belirtildiği gibi Hazreti Yusuf aleyhisselam onların yanına çıkmaktadır. Müzik, resim ve dansın İslam'a aykırı olduğu hurafesini yaygınlaştırırlar. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Araf suresi 32. Ziynetler, güzel rızıklar, neşe, sevgi, sanat, dans, müzik, eğlence, mutluluk ve tüm güzellikler Allah tarafından helal kılınmasına rağmen hurafeci mantıkta bunların tümü yasaklanmıştır. Bu yasakların kaynağı nedir diye sorulduğunda bu kişiler ya gelenekler derler ya da uydurma hadisleri delil gösterirler. Oysa Kur'an'dan verebilecekleri tek bir delil bile yoktur. Müzik, dans, eğlence, mutluluk, sanat, resim, bilim Müslümanlara helaldir. Kur'an'da bu güzellikleri Müslümanlara yasaklayan tek bir hüküm dahi yoktur. Zaten bunların hepsi nimet olarak yaratılmış güzelliklerdir ve nimetlere en fazla layık olanlar da elbette ki Allah'a aşıklarıdır. Müslüman her şeyin en güzeline layıktır. Allah dünyada verdiği nimetlerle inananları sonsuz güzellik yurdu olan cenneti hazırlar. Müslümanlar da cennetin bir tezahürü olarak dünya hayatında her anlarını cennet ortamına çevirirler. Bunu gerek temizlikleri, gerek güzel ahlakları, gerekse de dış görünümlerindeki özenleri ile gösterirler. Müslüman elbette ki bakımlı yaşayacak, temiz olacak, güzel olacaktır. Çünkü güzellik, bakım, estetik, sanat sevki Allah'ın beğendiği özelliklerdendir. Kur'an'da Müslüman kadınların makyaj yapması ve bakımlı olmasının haram olduğuna dair hüküm yoktur. Bağnaz mantıktaki insanlar ruhsuz, zevksiz ve kalitesiz bir dünya isterler. Şimdi hurafecilerin mantıklarını gözümüzde canlandırıp onların istediği bir dünyanın neye benzeyebileceğine bir bakalım. Müziksiz, resimsiz, sanatsız bir ortam nasıl olur? Hiçbir güzelliğin üretilmediği, karanlık, izbe, sessiz, eğlencesiz, tatsız o dünya nasıl olup da Müslümanlara layık görülebilir? Üstelik Kur'an'da böyle bir hüküm olmamasına rağmen. Allah Kur'an'da yerlerin, göklerin araştırılmasını ve böylelikle Allah'ın yaratma sanatının keşfedilmesini ve imanda kuvvetlenmeyi öğütlemişken bilim nasıl yasaklanır? Yaratılış delillerinin keşfedilmesi nasıl engellenebilir? Müslümanları cahil, müziksiz, resimsiz, sanatsız, bilimsiz, ruhsuz bırakmak Müslümanlara ve İslam'a zarar dışında ne getirir? Nitekim şimdiye kadar yapılan tüm yanlış uygulamalar İslam'ın yanlış tanınmasına vesile olmuştur. Hurafeci, bağnaz mantığın yayılmasının hemen ardından dört bir aleme bilim, sanat ve medeniyet getiren İslam toplumları içine çökmüş ve karanlık, izbe, bakımsız, cahil, kalitesiz bir din anlayışı getirilmiştir. İslam toplumlarının dünyanın pek çok yerinde geri kalmış olması, İslam ülkelerinde genelde kalitesiz bir yapının hakim olması ve Batı tarafından Müslümanların değer görmemesinin temel nedeni budur. Bağnaz mantıkta yaşayanların hayatları daima ruhsuz, zevksiz ve kalitesiz olur. Bu mantığın temsilcilerinin evleri, dernekleri, mahalleleri, sokakları hep o soğuk, ruhsuz ve zevksiz ortamı temsil eder. Sürekli vakıflar kurar, dernekler açar ama buradaki kalitesizlik ve kalplerindeki sevgisizlik yüzünden bir türlü bir araya gelemez ve verimli bir şey ortaya çıkaramazlar. Dernekler hiçbir işe yaramadan kapanır gider. Berbat bir atmosfer içinde o kapkaranlık dünyayı barındırmak isterler. Güzellik yoktur, renk yoktur, estetik sanat yoktur. Güzelleşmeyi de güzelleştirmeyi de bilmezler. Oysa Allah güzeli sever. Cenneti bunun için güzelliklerle dolu olarak yaratmıştır. Dünyada bu güzellikleri Müslümanlara haram kılmaya kalkan ve bununla gurur duyan bir mantık cennetin hangi güzelliğinden zevk alabilir? Elbette buradaki bir başka çarpık düşünce bu mantıktaki kişilerin tüm güzellikleri Allah'tan uzak yaşayan kişilere yakıştırmaları ama Müslümanlara haram kılmaya kalkmalarıdır. Oysa bütün güzellikleri asıl hak eden Allah dostlarıdır. Allah bunu bize Kur'an'da şöyle bildirir. Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Araf suresi 32. Kur'an'dan bağımsız hüküm vermeye kalkan ve bunu da adeta İslam'ın hükmüymüş gibi Müslümanlara dayatmaya çalışan, kendi türettiği bidatlere Kur'an'dan delil bulamayınca, dine kendince yeni kurallar eklemeye kalkan ve Kur'an ile asla bağdaşmayan uydurma hadisler üreten, bu insanların çok büyük bir kısmı da bu iddialarını aslında sahtekarca yaparlar. Normal şartlarda müzik, dans, TV eğlenceleri, gazinolar bu kişilerin hayatlarının bir parçasıdır. Onlar sadece ayrılık çıkarmak, kendilerini kendilerince dindar göstermek için gösteriş yaparlar. Aslında gerçek hayatları hiç de böyle değildir. Sürekli olarak müzik dinler, müzik dinlenip dans edilen ortamlarda bulunur fakat buna rağmen başkalarını eleştirmekten geri kalmazlar. İşte samimiyetsizliklerinin en temel noktası da budur. Hatta bu kişilerin büyük bir kısmı 5 vakit namazı bile kılmazlar. Diğer ibadetlerden de uzaktırlar. Ortaya attıkları hurafelerin tamamı sadece kendilerini dindar gösterebilmek içindir. Kimi zaman ayetleri kendi kafalarınca yorumlar, anlamını değiştirir ve kendi nefislerine uygun eylemlerini Kur'an'a uydurmaya çalışırlar. Tatil yapar, buna Kur'an'dan delil çıkarmaya çalışırlar. Harama girer, bunu kendilerince makul hale getirmeye çalışırlar. Allah'a karşı teşekkürü ifade eden dünyanın en büyük nimetlerinden biri olan namaza kalkmaktan ne kadar üşendiklerini anlatır dururlar. İşte onların hurafe dinlerinde samimiyetsizlik bu kadar kolaydır. En ilginç özelliklerinden biri de bir kısmının sahtekarlıklarının ve samimiyetsizliklerinin farkında olmamalarıdır. Öyle ki bu kişiler tamamen hurafelerden oluşan ve Kur'an ile bağdaşmayan din anlayışlarına rağmen kendilerinin dindar olduklarını zannederler. Bu gibi kişilerin basiretleri kapanmıştır. Kur'an'a göre düşünemezler, dolayısıyla doğruyu da göremezler. Kur'an'da müziğin, dansın, eğlencenin yasaklandığı bir hüküm yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında da böyle bir şey yoktur. Hurafeciler bu konuda samimiyetsiz davranır. Kimisi açıkça sahtekarlık yapar, kimisi de gerçeği doğruyu bilmezler. Allah mutluluğu, zevki, neşeyi Müslümanlara helal kılmıştır. Yüce Rabbimiz ayetinde "Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz." Ali İmran Suresi 139 diyerek üzüntüyü Müslümanlara haram kılmıştır. Üstelik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde dans eden sahabilerden bahsedilir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oynayan, eğlenenleri teşvik eden sözleri vardır. Tevrat'ta Hazreti Davud'un güzel sesiyle Allah'ı zikreden ve yücelten şarkılar söylediği, çalgı aletleri kullandığı belirtilir. Hazreti Davud bundan dolayı övülür. Demek ki Allah güzel görmektedir. Allah güzel gördüğü için de cennette de bu güzel nimeti müjdeler. Dans, ritimdir, ahenktir. Allah bütün kainatı bir ritimle yaratmıştır. Kuşlar, böcekler, kelebekler bile dans ederler. Kuşlar o güzel müziği kendi dilleriyle çıkarırlar. Denizin sesi, doğanın hışırtısı, ağaçların dalgalanışı her zaman ritimlidir. Allah ritmi, dansı, müziği, güzel sesi sever. Cennet de bu ritim ile yaratılmıştır. Cennette bütün ağaçlar, çiçekler, hayvanlar dans edeceklerdir. Bu konuyu haber veren bir hadis şöyledir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledilen rivayet ise şöyledir. O Basra minberinde şöyle dedi. Allah cennet ehline haber salıp sordurdu. Allah size verdiği sözü yerine getirdi mi? Bu anda onlar kendilerine verilen ziynetlere, elbiselere, meyvelere, tertemiz eşlere, nehirlere şöyle bir bakacaklar ve sonra şöyle demekten kendilerini alamayacaklar. Allah bize verdiği sözü yerine getirmiştir. Melek tam 3 kere Allah size verdiği sözü yerine getirdi mi diye soracak, onlar kendilerine vaat edilen her şeyin eksiksiz yerine getirildiğini görünce evet diyecekler. Bir şey daha kalmıştır diye karşılık verecek melek. Çünkü Allah-u Teala kullarına tecelli edip de gözlerinden perdeyi kaldırıp onu gördüklerinde bütün nehirler coşacak, ağaçlar sallanıp sesler çıkaracak, bütün köşkler, ateş kıvılcımları avaz verecek, pınarlar şarıl şarıl daha da hızlı akacak, güzel kokular avluları ve köşkleri saracak, her tarafta güzel kokan misk ve kafur hissedilecek, kuşlar ötüşecek, huriler bütün güzellikleriyle göz kamaştıracak. Ölüm, Kıyamet, Diriliş, İmam Şarani, sayfa 370. Anadolu'nun her yerinde folklor vardır, dans vardır, horon vardır, halay vardır, zeybek oyunu vardır. Avrupa, Amerika, dünyanın her yerinde insanlar dans ederler. Müziğin ve dansın yasak olduğu bir dünya, insanın fıtratına uygun değildir. Bu büyük bir boşluk ve nimet eksikliği olur. Yüce Rabbimizin övdüğü ve güzel gördüğü bir nimeti haram kılmaya kalkmak, Allah'ı ve yüce sanatını anlamamak anlamına gelir. Dansı yasaklayan bağnaz zihniyet müziği de zaten yasaklar. Böyle sessiz ve donuk bir dünya düşünülemez bile. Düşünelim, televizyonları, radyoları açıyoruz, güzel bir ahenk, bir ritim, bir müzik yok. Böylesine büyük bir nimet nasıl yok edilebilir? Böylesine donuk bir dünyada nasıl sanat olur? Estetik olur, güzellik ve neşe olabilir. Böylesine karanlık bir ruhu İslam'a taşımak isteyenler ne yaptıklarının farkında değiller. İslam'ın güzel ruhunu yok etmeye çalıştıklarının ve Müslüman toplumlarına büyük zarar verdiklerinin, onların neşelerini, zevklerini, yaratıcılıklarını aldıklarının farkında değiller. O köhne dünyanın içinde dinin yaşanabileceği telkinini veriyorlar. Oysa ne dini gereği gibi yaşıyorlar ne de İslam'a hizmet ediyorlar. Yalnızca İslam dünyasına kargaşa, kavrukluk, karanlık ve ruhsuzluk getirmeye çalışıyorlar. Kur'an'dan uzak, bağnaz mantığı yaygınlaştırıyor ve insanları gerçek İslam'dan uzaklaştırdıkları için İslam'ı sevgisiz bir nefret dini gibi göstererek aslında bütün dünyaya zarar getiriyorlar. Marka ve güzel kıyafetler giyilmesini, güzel araba ve evlere sahip olmayı yasaklarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte olan sahabeler devrin en kaliteli, en modern görünümlü ve en temiz insanlarıydı. Peygamberimiz şu an yaşasa yine aynı modernlik ve kalite içinde olur, hatta bu dönemin en kaliteli insanı olurdu. Bütün insanlar içinde seçkinliğiyle hemen fark edilirdi. Nitekim hadislerde de Peygamber Efendimizin altın işlemeli kaftan giydiği şöyle bildirilmiştir. Diğer rivayet, "Yavrum bana içeriden peygamberi çağır." Tuhafıma gitti ve dedim ki, "Sana Allah Resulünü mü çağıracağım? Oğlum o zorba biri değildir." deyince çağırdım. Üzerinde altın işlemeli bir kaftan olduğu halde çıktı ve dedi ki, "Ey mahreme, işte bunu sana sakladım." Büyük hadis külliyatı Cem'ül Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmua'iz Zevaid İmam Muhammed bin Süleyman Er-Razuni. İz Yayıncılık 2. baskı İstanbul 2009 sayfa 257, 261, 273. Hurafelerden oluşan geleneklerini din haline getirmeye çalışanlar genellikle kendilerine güzellikleri layık görmediklerinden ve çoğu zaman aşağılanma duygusu içinde hareket ettiklerinden güzel, kaliteli, marka kıyafeti, güzel evleri ve arabaları da kendilerine ve Müslümanlara yakıştırmazlar. Onlara göre Avrupalı Amerikalı zenginler dinsiz bile olsalar bu güzelliklere sahip olmaya daha layıktırlar. Onların dininde dinden, Allah'tan tamamen uzak bir insanın en lüks evlerde, en lüks ve güzel arabalarda yaşamasında ve en güzel kıyafetler giymesinde sorun yoktur. Fakat bunu bir Müslüman yapınca adeta deliye dönerler. Bu durum, üzerlerindeki aşağılanma duygusunun dolayısıyla da kızgınlıklarının artmasına neden olur. Allah, daha önce de belirttiğimiz gibi ayetinde, ziynetleri ve temiz rızıkları haram kılandan bahsetmektedir. İşte Müslümanlara bu güzellikleri haram kılmaya kalkanlar tam olarak bu ayetin hükmüne girmektedirler. Müslümanlar elbette ki bütün güçleriyle zor durumdaki kişileri koruyacak ve bu uğurda Allah rızası için en fazla çabayı gösterecektir. Fakat bu durum onun bakımsız, kirli ve pejmürde yaşamasını gerektirmez. Müslüman sadece görünümü ile müthiş bir tebliğ gücüne sahiptir. Görünümü ne kadar temiz, kaliteli, görgülü, modern olursa, ne kadar dışa dönük, neşeli, açık fikirli davranırsa, İslam dininin tebliğini o kadar mükemmel yapmış olur. Elbette bu sadece tebliğ anlarına has değil, tüm hayata hakim bir yaşamdır. İnsanlar, kadınların aşağılandığı, pejmürde bir hayatın yaşandığı o korkunç hayat tarzından kaçmak yerine, kalitenin hakim olduğu, barışçıl bir İslam anlayışının görüntüsünden çok şiddetli şekilde etkilenirler ve böyle bir anlayışın parçası olmak isterler. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müthiş kaliteli, neşeli ve modern tavrı ve görünümü görenleri olağanüstü etkilemiştir. Bilinen bir gerçektir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı elçilerle görüştüğünde üzerinde daima Bizans cübbeleri gibi dönemin en kaliteli giysileri vardır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe Hazreti Dıhye radıyallahu anh'ı göndermiştir. Hazreti Dıhye muhteşem yakışıklıydı ve tebliğe giderken üzerinde daima çok pahalı giysiler oluyordu. Öyle ki hem görünümüyle hem de kalitesiyle Hazreti Dıhye tebliğe gittiği bölgelerdeki halkı sokağa dökmüştü. Müslümanların güzel giyinmeleri ve güzelliklere layık oldukları gerçeği görüldüğü gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de vardır. Kur'an'da da Allah, "Ey Ademoğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının." Araf 31 diyerek ziynetlerin ve güzel giyimliklerin bir nimet olduğunu belirtmekte ve ibadet evleri olan mescitlerde süslü ve güzel olmayı emretmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların güzel giyinmeleri ve kaliteli olmalarına örnek olarak aktarılan bazı hadisleri şunlardır. Ebu'l-Ahvas'tan, o da babasından. Üzerimde dökük elbiselerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Şöyle buyurdu. Malın var mı? Evet. Hangi tür mal? Allah'ın bana ihsan ettiği deve, sığır, koyun, at gibi her türlü malım var. Allah sana mal vermişse onun eseri ve cömertliği üzerinde görülsün buyurdu. Büyük Hadis Külliyatı, Er-Rudvani İz Yayıncılık 2. Baskı İstanbul 2009, sayfa 257-273. Cabir radıyallahu anh'dan, Enmar Savaşı'na Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber çıktık. Ey Allah'ın Resulü, Medine'den bir arkadaşımız vardır. Onu da hazırladık. Bizim arkamızdan gelip bizi koruyor. Derken adam üzerinde yırtık iki elbise olduğu halde geldi. Peygamber'e onu görünce sordu. Bu iki yırtık elbisesinden başka elbisesi yok mudur? Heybesinde giymesi için verdiğim iki elbisesi daha var. Çağır da o elbiseyi giydir. Onu çağırdım. Elbiselerimi giydi. Adam dönüp giderken Resulullah şöyle buyurdu. Ne oluyor da yeni elbiseleri varken eskileri giyiyor? Bu onun için daha hayırlı değil midir? Adam bunu duydu ve ey Allah Resulü, Allah yolunda cihat ederken de mi yeni elbise giyeyim? Evet, Allah yolunda cihat ederken de buyurdu. Büyük Hadis Külliyatı Er-Rudani İz Yayıncılık 2. Baskı İstanbul 2009, sayfa 257-273. Çocuklara, hayvanlara sevgi duymaz, duyanları kınarlar. İslam dininde olmayan ve dinimize atfedilmeye çalışılan hurafelerden biri de dünyadaki en güzel nimetlerden biri olan çocuklarla ilgilidir. Bağnazlığı din olarak benimsemiş olan kişilerin ruhu kararmıştır. Güzellikler onlar için hiçbir şey ifade etmez. Hatta nefret duymalarına bile sebep olabilir. Çiçekten nefret eder, çocuktan nefret eder, kediden, köpekten, tavşandan nefret ederler. İçleri ve ruhları bomboştur. Bir Kur'an ayetinde belirtildiği gibi onlar, dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Münafıkun Suresi 4. Ruhlarında sevgiye dair hiçbir şey yoktur. İnsana değer vermez, canlı hiçbir varlığa önem vermezler. Ruhlarında hiçbir inceliğe, şefkate ve merhamete yer yoktur. Oysa dinin aslında güzel olan her şeye sevgi duyulur. Çocuklar korunur, çok sevilir. Bunun en güzel örneği ise Peygamberimizin çocuklara olan sevgisi ve şefkatidir. Peygamberimiz hem kendi çocukları ve torunları hem de ashabının çocukları ile çok yakından ilgilenmiş, doğumlarından isimlerinin konmasına, sağlıklarından ilimlerinin artmasına, giyimlerinden oynadıkları oyuna kadar onlar için tavsiyelerde bulunmuş, hatta bizzat yol göstermiş, ilgilenmiştir. Hazreti Muhammed çok modern, neşeli, sevgi dolu, geniş ufuklu, sanata ve bilime destek veren bir insandı. Mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dinin aslını yaşayarak bize gösteren bir Müslüman olarak hayatının her anında ve herkese karşı güzel ahlak göstermiştir. Bu örneklerde Müslümanların çocuklara nasıl davranması, ideal bir Müslümanın tavrının nasıl olması gerektiğine dair bize çok net fikir vermekte ve bağnazların mantığının dayanıksızlığını göstermektedir. Müziğin tebliğde ortamı neşelendiren, ferahlık veren, iç açıcı ve rahatlatıcı özelliği vardır. Müzik Allah aşkı ile kalbi coşturur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şarkı söylemiş, müzikli ortamlarda bulunmuş, düğünlere gitmiştir. Bu nedenle müzik bütün dinlerde günahtır demek de bir iftira olmuş olur.
www.harunyahya.org